Ayrım 15.
Sayfa 762. Kuşların şakıdığını duyuyordu, mevsim kıştı. Altın yaldızlar içinde bir gökyüzü, ağaçlarda güneş, çalılarda çiçekler görünüyordu. Sevinçten çılgına dönmüş, deli gibi anlatılmaz bir heyecan içindeydi. Jean Valjean da kendi yönünden anlatılamaz derin bir yürek burkulması duyuyordu. Çünkü gerçekten de Cosette'in sevimli yüzünde her gün daha parlak olarak beliren bu güzelliği bir süreden beri dehşetle seyrediyordu. Herkes için latif, kendisi için hazin olan bir gün doğuşuydu bu. Cosette kendisi farkına varmadan epey zaman önce güzelleşmişti. Ama ağır ağır yükselen, genç kızın bütün kişiliğini derece derece saran bu beklenilmez ışık daha ilk gününden Jean Valjean'ın karanlık göz kapaklarını yaraladı. Bunun mutlu bir hayatta bir değişiklik olduğunu sezdi. Öylesine mutlu bir hayat ki bir şeyleri yerinden oynatmak korkusuyla kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Bu adam bütün sıkıntılardan geçmişti, kaderinin açtığı yaralar hala kanıyordu, adeta kötü bir insandı, sonra adeta evliyalaşmıştı. Kürek mahkumluğunun zincirini taşıdıktan sonra şimdi görünmeyen ama ağır olan sonsuz bir lekenin zincirini sürüklüyordu. Kanun yakasını bırakmıyordu, her an yakalanıp faziletinin karanlıklarından kepazeliği gün aydınlığına çıkabilecekti. İşte bu adam her şeyi kabul ediyor, her şeyi mazur görüyordu. Her şeyi bağışlıyor, her şeyi takdis ediyordu. Her şeye memnuniyetle boyun eğiyordu da, Tanrı'dan, insanlardan, yasalardan, toplumdan, tabiattan, dünyadan bir tek şey istiyordu. Cosette'in kendisini sevmesini. Cosette'in kendisini sevmeye devam etmesini. Bu çocuğun kalbinin kendisine gelmesine, kendisinde kalmasına, Tanrı'nın engel olmamasını. Cosette onu severse kendisine iyileşmiş, dinlenmiş, sakinleşmiş, her isteği yerine gelmiş, mükafatlandırılmış, takdir edilmiş olacaktı. Cosette onu severse rahatlayacaktı, daha fazlasını istemiyordu. Ona daha iyi olmak ister misin diye sorulsa hayır derdi. Tanrı ona cenneti ister misin diye sorsa, orada zararlı çıkarım derdi. Bu duruma yüzeyden bile olsa dokunan her şey başka bir şeyin başlangıcıymış gibi onu ürpertiyordu. Hiçbir zaman bir kadın güzelliğinin ne olduğunu bilmemişti ama içgüdüyle bunun müthiş bir şey olduğunu anlıyordu. Yanında gözünün önünde kendi çirkinliğinin, yaşlılığının, sefaletinin, yoksulluğunun, dermansızlığının derinliğinden çıkar gibi çocuğun masum yüzünde gitgide daha muzaffer, daha muhteşem olarak açılan, gelişen bu güzelliğe o korkuyla bakıyordu. İçinden ne kadar da güzel, ben ne olacağım diyordu. Zaten onun şefkatiyle bir annenin şefkati arasındaki fark işte buradaydı. Onun üzüntüyle gördüğünü bir anne sevinçle görürdü. İlk belirtiler ortaya çıkmakta gecikmedi. Cosette kendi kendine hiç şüphesiz güzelim ben dediğinin hemen ertesi günü kıyafetine özen gösterdi. Yolcunun sözünü hatırladı. Güzel ama iyi giyinmemiş. İleride kadının bütün hayatını dolduracak olan iki tohumdan birisini, süs merakını kalbine bıraktıktan sonra yanından geçip kaybolan falcının soluğu. Ötekisi de aşktır. Güzelliğine olan inançla bütün kadın ruhu onda açılıverdi. Merinos yünü elbisesinden nefret etti, peluş şapkasından utandı. Babası ondan hiçbir şeyi esirgememişti. Kendisine yaraşan şapkanın, elbisenin, mantonun, iskarpinin, dantel manşetin, kumaşın, yakışan rengin bilimini, Parisli kadını pek sevimli, pek derin, pek tehlikeli hale getiren o bilimi hemen öğrendi. Baş döndürücü kadın sözü Parisli kadın için icat edilmiştir. Bir aydan kısa bir zamanda küçük Cosette bu ıssız Babilon sokağının en güzel kadınlarından biri değilse de daha da fazla bir anlam taşıyan Paris'in en iyi giyinen kadınlarından biri oldu. Ne diyeceğini öğrenmek, ona göstermek için o yolcuya rastlamayı pek isterdi. Gerçek şu ki her bakımdan cazipti, Gerard'ın bir şapkasıyla Erbon'un bir şapkasını pek güzel ayırt edebiliyordu. Jean Valjean bu tahribatı kaygıyla seyrediyordu. Kendisinin hep ancak yerde sürüklenebileceğini, olsa olsa yürüyeceğini hissederken Cosette'in kanatlandığını görüyordu. Bir de Cosette'in elbiselerine bir göz atmakla bile bir kadın bu kızın annesi olmadığını anlardı. Bazı küçük uygunlukları, bazı özel uyuşmaları Cosette hiç gözetmiyordu. Mesela annesi olsaydı bir genç kızın asla şam ipeklisinden elbise giyemeyeceğini söylerdi. Cosette siyah şam ipeklisinden peleriniyle, beyaz ipek şapkasıyla sokağa çıktığı ilk gün şen, pırıl pırıl, pespembe, mağrur, şaşalı geldi Jean Valjean'ın koluna girdi. "Babacım," dedi, "bu kıyafetle beni nasıl buluyorsunuz?" Jean Valjean bir kıskancın acı sesine pek benzeyen bir sesle "çok cazipsin," dedi. Gezinti süresince her zamanki gibiydi. Eve dönünce Cosette, "şu elbisenle şapkanı artık bir daha hiç giymeyecek misin?" diye sordu. Bu konuşma Cosette'in odasında geçiyordu. Cosette okul kıyafetinin asılı bulunduğu dolaba doğru döndü. "Bu kılık mı?" dedi. "Babacığım, ben bunu ne yapayım? Aa, bu berbat şeyleri elbette artık bir daha giymem. Başımda bu acayip şeyle bayan deli köpeğe benziyorum." Jean Valjean derin derin içini çekti. Cosette eskiden, "Babacığım, burada sizinle daha iyi vakit geçiriyorum," diyerek hep evde kalmak isterken şimdi hep sokağa çıkmak istiyordu. Gerçekten de kimseye gösterilmeyecekse insanın güzel yüzü, nefis elbisesi olması neye yarardı ki? Jean Valjean Cosette'in artık arka avlu için eski hevesi kalmadığını da fark etti. Şimdi daha çok bahçede bulunuyor, zevkle parmaklığın önünde geziniyordu. Jean Valjean küsmüş, bahçeye adım atmıyordu. Köpek gibi arka avludan ayrılmıyordu. Cosette güzel olduğunu bildiğinden beri bunu bilmemenin verdiği zarafeti kaybetti. İnce bir zarafettir bu, çünkü sadelikle süslenen güzellik anlatılamaz bir şeydir. Hiçbir şey bir cennetin anahtarını farkında olmadan elinde tutarak yürüyen, göz kamaştırıcı bir safiyet kadar fevkalade olamaz. Ama masum zerafetinden kaybettiğini düşünceli, ağırbaşlı cazibesiyle kazandı. Gençliğin, masumiyetin, güzelliğin sevinçleriyle dolu olan bütün kişiliğinden şahane bir hüzün yayılıyordu. İşte aradan geçen 6 aydan sonra Marius onu bu sırada Lüksemburg'da yeniden gördü. 6. Savaş başlıyor. Marius kendi köşesinde olduğu gibi Cosette de tutuşmaya, alev almaya hazır bir durumda kendi köşesindeydi. Kader esrarlı, kaçınılmaz sabrıyla, ihtirasın fırtınalı elektrikleriyle yüklenmiş, eriyip biten bu iki yaratığı, bulutların yıldırım taşıması gibi aşk yüklü olan, bulutların bir şimşekle yaklaşıp birleşmesi gibi, bir bakışla yaklaşıp birleşmeleri gereken bu iki ruhu yavaş yavaş birbirine yaklaştırıyordu. Aşk romanlarında bakışı öyle kötü kullandılar ki değerini düşürdüler. Şimdi iki insanın bakıştıkları için birbirlerini sevdiklerini söylemeye insan pek cesaret edemiyor. Halbuki böyle, yalnız bu şekilde sevişilir. Üst tarafı ancak üst taraftır, sonradan gelir. Hiçbir şey bu kıvılcımı karşılıklı alıp vererek kendini veren iki ruhun o büyük sarsıntısı kadar gerçek değildir. Cosette'in farkında olmadan Marius'u heyecanlandıran o bakışla baktığı dakikada Marius da farkında olmadan Cosette'i heyecanlandıran bir bakışla baktı. O da ona aynı kötülüğü, aynı iyiliği yaptı. Cosette uzun zamandan beri, kızlar hep öyle yaparlar ya, başka taraflara bakarak Marius'u görüyor, inceliyordu. Daha Marius Cosette'i çirkin bulduğu zamanlarda Cosette onu güzel buluyordu. Yalnız delikanlı, ona hiç aldırış etmediği için o da pek önem vermiyordu. Öyleyken güzel saçları, güzel gözleri, güzel dişleri olduğunu düşünmekten de kendini alamıyordu. Marius'u arkadaşlarıyla konuşurken duyduğu zaman cazip bir sesi olduğunu da düşünüyordu. Biçimsiz, çirkin ama kendine özgü bir zarafetle yürüdüğünü, hiç de aptala benzemediğini, bütün kişiliğinin soylu, ince, sade, vakur olduğunu, yoksula benziyorsa da iyi bir yüzü olduğunu da düşünmüyor değildi. Gözleri birbirleriyle karşılaşıp bakışların mırıldandığı o ilk bilinmez, anlatılamaz şeyleri en sonunda birdenbire söylediği günse, Cosette bunları ilk önce anlamadı. Jean Valjean'ın adet edindiği gibi 6 hafta geçirmek üzere O sırada oturduğu West sokağındaki eve dalgın, düşünceli bir halle döndü. Ertesi gün uyanır uyanmaz, uzun zaman ilgisiz, soğuk duran, şimdi kendisine ilgi gösterir gibi olan yabancı delikanlıyı, bu ilginin kendisine hiç de hoş gelmediğini düşündü. Bu güzel, kibirli insana karşı daha çok bir parça öfke duyuyordu. İçinde gizli bir savaş isteği kımıldadı. Ona öyle geldi ki, bundan da pek çocuksu bir sevinç duyuyordu. En sonunda öc alacaktı. Güzel olduğunu bildiği için her ne kadar belli belirsiz bir şekilde de olsa elinde bir silah olduğunu seziyordu. Çocukların bıçaklarıyla oynaması gibi kadınlar da güzellikleriyle oynarlar. Kendilerini de onunla yararlarlar. Marius'un tereddütlerini, yürek çarpıntılarını, korkularını hatırlayın. Sırasının üzerinde kalıyor, yaklaşamıyordu. Bu da Cosette'i öfkelendiriyordu. Bir gün Jean Valjean'a, "Babacığım şu yana doğru biraz yürüyelim," dedi. Marius'un kendisine doğru gelmediğini görünce kendisi ona doğru gitti. Sonra gariptir, gerçek aşkın ilk belirtisi delikanlıda çekingenliktir, genç kızda ise cürettir. Bu insanı şaşırtır ama bundan daha tabii bir şey olamaz. Bunlar birbirlerine yaklaşmaya çalışan, birbirinin meziyetlerini benimseyen iki ayrı cinstir. O gün Cosette'in bakışı Marius'u deli etti, Marius'un bakışı Cosette'i titretti. Marius güvenle, Cosette tasalı ayrıldılar. O günden sonra birbirlerini taparcasına sevdiler. Cosette'in duyduğu ilk şey belirsiz, sonsuz bir hüzündü. Ona öyle geldi ki bugünden ertesi güne ruhu kararmıştı. Artık kendi ruhunu tanımaz oldu. Genç kızların soğukluktan, neşeden meydana gelen ruh beyazlığı kara benzer. Bunun güneşi de aşktır, aşkı görünce erir. Cosette aşkın ne olduğunu bilmiyordu. Bu kelimenin dünya ile ilgili anlamıyla söylendiğini hiç duymamıştı. Manastıra giren din dışı küçük müzik kitaplarında aşk kelimesinin yerini başka kelimeler alırdı. Bunlar büyüklerin hayalini işleten muammalar meydana getiriyordu ama Cosette manastırdan bunlarla pek ilgilenecek yaşa gelmeden küçükken ayrılmıştı. Onun için şimdi içinde uyanan duyguya ne ad vereceğini bilemiyordu. İnsan hastalığının adını bilmezse daha mı az hasta olur? Cehaletle sevdiği kadar ihtirasla da seviyordu. Bunun iyi mi, kötü mü, yararlı mı, tehlikeli mi, zaruri mi, öldürücü mü, ebedi mi, geçici mi, mubah mı, yasak mı olduğunu bilmiyordu, seviyordu. Kendisine uyku uyumuyor musunuz ama bu yasaktır. Yemek yemiyor musunuz ama bu çok fena bir şeydir. Kalbinizde sıkıntı, çarpıntı mı var ama bu doğru değil. Karalar giyinmiş bir kimse yeşil bir yolun ucunda belirince yüzünüz kızarıyor, sararıyor mu? Ama bu dehşet verici bir şey denseydi pek şaşırırdı. Hiçbir şey anlayamaz. Evet ama elimden hiçbir şey gelmeden, hiçbir şey bilmediğim bir konuda benim nasıl bir suçum olabilir ki derdi. Önüne çıkan bu aşk tam onun ruh durumuna uygun düşeniydi. Bu bir çeşit uzaktan tapma, sessiz bir düşünme, bir yabancının tanrılaştırılmasıydı. İlk gençliğin ilk gençliğe görünmesi, roman haline gelen rüya olarak gecelerin rüyası, temenni edilen, en sonunda gerçekleşen, etten kemikten yapılmış ama daha ne adı, ne hatası, ne lekesi, ne ısrarlı istekleri, ne de kusuru olmayan hayaletti. Bu kısacası ülkü halinde kalan uzak bir sevgili, şekli olan bir hayal. Daha elle tutulabilir, daha yakın her rastlantı bu ilk devirlerde manastırın her şeyi büyüten sisine daha yarı yarıya gömülü olan Cosette'i ürkütebilirdi. Çocukların bütün korkularıyla rahibelerin bütün korkuları birbirine karışmış olarak onda hala duruyordu. 5 yıl boyunca ruhuna işleyen manastır havası ondan yavaş yavaş uzaklaşıyordu, etrafındaki her şeyi titretiyordu. Bu durumda ona gerekli olan aşık değildi, sevgili bile değildi, bir hayaldi. Marius'u sevimli, aydınlık, erişilmez bir şey gibi taparcasına sevmeye başladı. Sonsuz safiyetle sonsuz şuhluk birbirine pek yakın olduğundan genç kız ona açıktan açığa gülümsüyordu. Her gün gezinti saatini sabırsızlıkla bekliyordu. Marius'u orada görünce kendini anlatılamaz derecede mutlu hissediyor. Jean Valjean'a bu Lüksemburg ne güzel bir bahçe derken bütün düşüncesini içten belirttiğine inanıyordu. Marius'la Cosette birbiri için karanlıklar içindeydiler. Konuşmuyorlar, selamlaşmıyorlar, tanışmıyorlardı, birbirlerini görüyorlardı. Milyonlarca fersahın ayırdığı, gökteki yıldızlar gibi bakışmakla yaşıyorlardı. İşte Cosette böylece azar azar kadınlaşıyordu. Güzeldi, seviyordu, güzelliğini hissediyordu. Sevgisinin cehaleti içinde gelişiyordu. Üstelik masumluğundan dolayı şuhtu da. 7. Bölüşülen keder. Bütün durumların kendi içgüdüleri vardır. Yaşlı, ölümsüz tabiat ana Marius'un varlığını sessizce Jean Valjean'a haber veriyordu. Jean Valjean düşüncesinin derinliklerinde ürperiyordu. Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey bilmiyordu ama bir yanda kurulan bir şeyle öte yanda yıkılan bir şeyin varlığını seziyormuş gibi içinde bulunduğu karanlıklara inatçı bir dikkatle iyice bakıyordu. Marius da Tanrı'nın yüce yasası olan tabiat ana kendisini uyardığından babadan kaçmak için elinden geleni yapıyordu. Gene de Jean Valjean'ın onu gördüğü oluyordu. Marius'un tutumu hiç de tabii değildi. Kuşku uyandıran tedbirleri, acemice atılganlıkları vardı. Eskisi gibi artık onların pek yakınlarına gelmiyordu, uzakta oturuyor, kendinden geçerek öylece kalıyordu. Elinde bir kitap vardı, onu okur gibi yapıyordu. Kime karşı böyle davranıyordu acaba? Eskiden eski elbisesiyle gelirdi, şimdi her gün yeni elbisesini giyiyordu. Saçlarını kıvırttırıp kıvırtmadığından Jean Valjean pek emin değildi. Pek acayip gözleri vardı, eldiven de giyiyordu. Kısacası Jean Valjean bu delikanlıdan içten içe nefret ediyordu. Cosette hiçbir şey belli etmiyordu. Gerçekten nesi olduğunu bilmeden bir şey olduğunu, bunu da gizlemek gerektiğini çok iyi seziyordu. Cosette de meydana gelen şu süslenme isteğiyle bu yabancıda beliren yeni elbiseler giymeyi huy edinme arasında Jean Valjean'ı rahatsız eden bir ilişki vardı. Bu belki de hatta hiç şüphesiz muhakkak ki bir tesadüftü ama korkutucu bir tesadüftü. Bu yabancı konusunda Cosette'e hiçbir şey söylemiyordu ama en sonunda bir gün kendini tutamadı, felaketini birdenbire ölçmek isteyen o belirsiz umutsuzlukla ''Ne kadar ukala yüzlü bir delikanlı şu'' dedi. Bir yıl önce olsaydı o sırada tasasız bir küçük kız olan Cosette, ''Yok canım işte değil pek sevimli'' diye karşılık verirdi. 10 yıl sonra olsaydı kalbinde Marius'un aşkıyla, ''Ukala, görmeye bile tahammül edilmez bir insan, çok haklısınız'' derdi. Hayatının o anında, içinde bulunduğu o durumda ise pek sakin bir halle, ''Bu delikanlı mı?'' demekle yetindi. Sanki hayatında ona ilk defa bakıyordu. Jean Valjean, ''Ben de ne aptalım'' diye düşündü. Onu daha fark etmemişti bile, delikanlıyı ona ben gösterdim. Ey yaşlıların saflığı, çocukların çok bilmişliği! Bu da acı, kaygı dolu körpe yılların ilk aşkın ilk engellere karşı şiddetli savaşının bir yasasıdır. Genç kız hiçbir tuzağa yakalanmıyor, delikanlı hepsine düşüyordu. Jean Valjean Marius'a karşı gizli bir savaşa girişmişti ama Marius ihtirasının, yaşının yüce aptallığıyla asla bunun farkına varmadı. Jean Valjean ona bir yığın pusu kurdu. Saatleri değiştirdi, sırayı değiştirdi, mendilini unuttu, parka yalnız geldi. Marius bütün bu tuzaklara gözü kapalı yakalandı, yolunun üzerine dikilen bütün bu soru işaretlerine safiyane evet diye karşılık verdi. Cosette ise görünüşteki tasasızlığı sarsılmaz rahatlığı içinde kapanmış duruyordu. Öyle ki Jean Valjean şu sonuca vardı. Bu koca ahmak Cosette'e deli gibi aşık ama Cosette onun varlığından bile haberdar değil. Gene de kalbinde acı bir ürperme vardı. Cosette'in birisini seveceği dakika her an gelebilirdi. Her şey ilgisizlikle başlamaz mı? Cosette bir tek defa hata yaptı, onu ürküttü. 3 saat oturduktan sonra gitmek üzere Jean Valjean sıradan kalkıyordu. Cosette hemen mi dedi? Jean Valjean acayip hiçbir şey yapmak istemediğinden daha çok Cosette'i telaşa vermekten çekindiği için Lüksemburg gezintilerine ara vermemişti. Yalnız iki sevgili için pek tatlı olan bu saatlerde Cosette Marius'a, bir tek bunun farkında olan, artık dünyada tapılan, ışık saçan bir yüzden başka bir şey görmeyen, mest olmuş Marius'a bir gülücük yollarken, Jean Valjean delikanlıya ateş saçan korkunç gözlerini dikiyordu. Bütün kötü düşüncelerden artık iyice sıyrıldığına en sonunda inandırmışken, Marius orada bulunduğu zamanlarda öyle anları oluyordu ki yeniden yabanileşip vahşileştiğine inanıyordu. Eskiden içinde bunca öfke bulunan ruhunun, eski uçurumlarının bu delikanlıya karşı yeniden açılıp ayaklandığını hissediyordu. İçinde hiç tanımadığı yanardağlar meydana çıkıyormuş gibi geliyordu ona. Nasıl? Bu yaratık gene buradaydı ha? Ne yapmaya geliyordu buraya? Dolanmak, koku almak, incelemek, denemek için geliyordu. Nasıl? Neden olmasın demek için geliyordu. Jean Valjean'ın hayatının etrafında gizlice dolaşmak için geliyordu. Onu ele geçirmek, alıp götürmek için mutluluğunun etrafında dolaşıyordu. Jean Valjean, evet işte mesele bu diyordu. Ne aramaya geliyor? Macera, ne istiyor? Gönül eğlencesi. Gönül eğlencesi. Peki ya ben? Ne? Önce insanların en sefili olacağım, sonra da en bahtsızı. Ömrümün 60 yılını dizlerimin üzerinde geçireceğim, mümkün olan her acıyı çekeceğim, genç olmadan yaşlanacağım. Ailesiz, akrabasız, dostsuz, eşsiz, çocuksuz yaşayacağım. Her taşın üzerine, her çalının üzerine, bütün sınırlarda, bütün duvarların boyunca kanımı akıtacağım. Bana karşı sert olmalarına rağmen yumuşak olacağım. Her şeye rağmen namuslu kalacağım. Yaptığım kötülüğe pişman olacağım, bana yapılan kötülüğü bağışlayacağım. Tam mükafatlandığım sırada, her şeyin bittiği anda, hedefe ulaştığım anda, istediğim şeye sahip olduğum anda, çok iyi, çok güzel, ücretini ödedim, onu hak ettim dediğim sırada bu koca aptal Lüksemburg Parkı'nda dolaşmak hevesine kapıldı diye, bütün bunlar gidecek, bütün bunlar yok olacak, Cosette'i kaybedeceğim. Hayatımı, sevincimi, ruhumu kaybedeceğim, öyle mi? O zaman göz bebeklerine üzgün, pek garip bir aydınlık yayılıyordu. Bir insana bakan bir insan değildi artık, bir düşmana bakan bir düşman da değildi. Bir hırsıza bakan bir buldoktu. Hikayenin arkasını biliyoruz. Marius düşüncesizlikte devam etti. Bir gün West sokağına kadar Cosette'in peşinden geldi. Bir başka gün kapıcıyla konuştu. Kapıcı da konuştu. Jean Valjean'a, "Beyim, sizi soran meraklı delikanlı neyin nesi acaba?" dedi. Ertesi gün Jean Valjean Marius'a öyle bir bakışla baktı ki, Marius en sonunda farkına vardı. 8 gün sonra Jean Valjean evden taşındı. Bir daha ne Lüksemburg Parkı'na ne de West Sokağı'na adım atmamaya yemin etti. Plume Sokağı'ndaki eve döndü. Cosette şikayet etmedi, hiçbir şey söylemedi, hiçbir şey sormadı, hiçbir nedeni öğrenmeye çalışmadı. İnsanın ruhunun okunacağından, kendini ele vermekten korktuğu devreye girmişti. Jean Valjean'ın bu çeşit üzüntüler konusunda hiçbir tecrübesi yoktu. Tek güzel olan onun da tek bilmediği şeylerdi bunlar. Bu yüzden Cosette'in sessizliğinin derin anlamını asla kavrayamadı. Yalnız onun durgunlaştığını fark etti, kaygılandı. Her iki yanda da tecrübesizlikler çarpışıyordu. Bir kere bir deneme yaptı. Cosette'e parka gitmek ister misin diye sordu. Cosette'in soluk yüzünü bir ışık aydınlattı. Evet dedi. Parka gittiler. Aradan 3 ay geçmişti. Marius artık oraya gelmiyordu. Marius orada yoktu. Ertesi gün Jean Valjean Cosette gene sordu. Parka gitmek ister misin? Genç kız üzgün, yumuşak bir sesle hayır dedi. Jean Valjean bu üzgünlüğe gücendi, yumuşaklığa üzüldü. Bu kadar genç olan, daha şimdiden içine işlenilemeyen bu kafanın içinden neler geçiyordu acaba? Orada neler oluyordu? Cosette'in ruhunda nasıl bir değişme meydana geliyordu acaba? Jean Valjean bazen yatacağı yerde, karyolasının yanında, başı ellerinin arasında oturup kalıyor, uzun geceleri kendi kendine Cosette'in aklında ne var diye sormakla, onun hayal edebileceği şeyleri düşünmekle geçiriyordu. O sırada manastıra, şu temiz yüceliğe, şu meleklerin mekanına, faziletin şu erişilmez buzdağına doğru ne acı dolu gözlerle bakıyordu.